Cinéphile. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
Merhaba, 95 Açık Radyo'da bir sinefilde daha beraberiz. Ben Melis Behlil.
Ben Yeşim Burul.
Bu hafta vizyon haberleri, bir takım başka haberler ve çok sevdiğimiz bir soundtrack ile karşınızdayız.
Evet, sinemalar hala açık. Pandemi koşulları çerçevesinde vizyona giren filmleri seyircilerle buluşturmaya devam ediyorlar. Ve bu hafta da şansımıza aslında ikimizin de çok sevdiği bir film var. Onun yanı sıra geçen yıldan kalan ilgi gören bir takım filmler de bu haftanın vizyon takviminde yer alıyor.
Evet, ikimizin de sevdiği, sırf biz de değil tabii, sanırım bütün eleştirmenlerin sevdiği, çünkü Rotten Tomatoes'da %99'luk bir reytingi var. Kolektif, geçen sene Romanya'nın Oscar adayı da olan, son 5'e de kalan, aynı zamanda en iyi belgesel dalında da aday olan, onun dışında Avrupa Film Ödülleri'nde en iyi belgeseli alan, işte festivaller gezen Venedik, Toronto, Amsterdam, Sundance gibi son senelerin en çok konuşulan, beğenilen belgesellerinden biri.
Yani her haliyle bence zaten çok iyi bir belgesel olmasının ötesinde bizim hayatımızda pandemi döneminde girmiş olması bence çarpıcılığını daha da pekiştiren bir öğe oldu. Çünkü Kolektif, Alexander Nanao'nun yönettiği film, Romanya'da bir sağlık skandalının ortaya çıkması ve onun etrafında gelişen olayları ele alıyor. Zannediyorum belgeselci de aslında daha basit bir sorunun peşinde yola çıkıyor. Ama o sorunun doğurduğu yeni soruları takip ederek müthiş bir kokuşmuşluk, yozlaşma ve sistemik çöküntüyle bizi karşı karşıya getiriyor. Bir taraftan çok tanıdık, pek çok şey o kadar tanıdık ki onu da bence çok net olarak söyleyebiliriz. Yani Türkiye ile de yankılanan çok fazla konu var. İç acıtıcı derecede diyebilirim. Ama filme adını veren kolektif de 1915 yılında Bükreş'te bir gece kulübünde.
2015 yılında tabii.
Pardon, 2015 yılında kolektif gece kulübünde çıkan bir yangından sonra ortaya çıkan olaylar silsilesini ele alıyor. Çok sayıda insan ölüyor ve yaralanıyor. Çok ağır derecede yanıklar var. Ve o yanık hastaların, bir de bunların hepsi çok genç. Tabii bu, yani gençlerin gittiği bir konserde ortaya çıkıyor bu. Onların sonrasındaki tedavi edilme ya da edilememe süreçlerinden çok trajik boyutları olan bir sistematik yozlaşmayı aktarıyor bize yönetmen.
Evet, bu zaten yönetmenin birebir takip ettiği bir şeyden ziyade bir gazetenin peşine düştüğü bir skandal. Çünkü ağır yaralılar var ama ağır yaralı olmayanlar da hayatlarını kaybetmeye başlıyorlar. Ve o da hastaneler yüzünden ve hastanelerdeki koşullar yüzünden. Bir grup gazeteci bunun peşine düşünce Yeşim'in de dediği gibi tam bir çürümüşlük, yolsuzluklar silsilesi ortaya çıkıyor ve Romanya'nın son birkaç senesindeki siyasi gelişmelerde aslında bütün bu skandalların ve hatta bu filmin de bir rolü var. Filmin bizi bıraktığı noktadan sonra tekrar seçimler gerçekleşmiş. Yine üstüne başka olaylar gelişmiş. Onu da artık izledikten sonra haberlerden takip edebilirsiniz.
Evet, bu arada çok ilginç bir şekilde filmin belli bir noktasından sonra tanıştığımız genç bir siyasetçi var. Vlad Voiculescu. O da böyle genç ve idealist bir siyasetçi olarak hani bu kronikleşmiş sorunlara çözüm bulabilir miyim diye gelip aslında pek çok yerde gördüğümüz üzere siyasi yozlaşma içerisinde çok belli noktalarda şevkinin kırıldığını filmde izliyoruz. Ama ilginç olan bu pandemi döneminde kendisinin tekrar sağlık bakanı olmuş olması. Bildiğim kadarıyla Romanya'nın şu anki sağlık bakanı yine filmden tanıştığımız bu Vlad Voiceslavescu. Öyle de ilginç bir durum söz konusu. Çünkü film bittiğinde gerçekten film içinizde bitmiyor. Ne olduğunu merak ediyorsunuz, takip etmek istiyorsunuz. Ben bir süre bayağı Romanya üzerine makaleleri yakından takip ettim denebilir. Çünkü bilmiyorum. Yani bence global bir sorunu da çok doğru bir biçimde ortaya da koyuyor. Sağlık sorunu dünyanın her yerinde ve sağlık sistemi dünyanın her yerinde bence farklı biçimlerde bir sorun. Amerika'daki Obamacare'den hani bugüne gelen süreçte ve pandemide yaşananları bir kenara koyalım. İngiltere'de NHS dediğimiz ulusal sağlık hizmeti yeni hükümet altında da hep bir tartışma konusuydu. Bizim ise tabii sağlıkla ilgili sorunlarımızı nereden konuşmaya başlasak bilemiyorum diyerek radyomuzun sevgili Önce Sağlık programına ben buradan bir referans vermek istiyorum. Sevgili programcı arkadaşlarımızın programdan takip edebilirsiniz zaten detayları.
Evet, ödülleri, festivalleri saydık. Son senelerde ikinci defa olan ilginç bir olayı da gerçekleştirdi bu film. Oscar'larda hem en iyi uluslararası film hem en iyi belgesel dalında aday oldu. Honeyland gibi iki sene önceki. Ve ilk Romanya filmi Oscar adaylığı alan iki dalda almasının ötesinde. Romanya sineması son 15 yıldır aşağı yukarı müthiş bir yükseliş gösteriyor ve devam da ediyor aslında. Cannes'da ödülleri toplayıp duruyorlar ama Oscar'larda ilk defa böyle bir belgeselle mevcudiyet gösterdiler. Çok da hak ettiği bir şekilde. Yani Ahtapot belgeselindense bizim gönlümüz zaten kolektiften yanaydı ama bu kadarı olmadı tabii.
Oscar'lar şaşırtmıyor bu konularda bizi pek.
Oscar'lar demişken bu seneki uluslararası film dalının galibi de bu hafta gösterimde Thomas Vinterberg'in filmi Druk, Kör Kütük İngilizce adıyla Another Round. Başrollerde Matt Mikkelsen, Thomas Paul Larsen ve Magnus Milang yer alıyorlar. Bu filmden de tabii sene boyunca sık sık bahsettik çünkü Oscar'ın dışında da pek çok ödül topladı, çok konuşuldu. Bizim biraz sanırım ikimizin de çekinceleri var filme dair. Danimarka'da lise öğretmeni dört arkadaşın hikayesi, bir teorinin peşinden gitmeye karar veriyorlar hayatlarını biraz anlamsız bularak. Her gün minimum düzeyde alkol tüketerek ve kandaki alkol oranını hep çok az bir seviyede tutarak daha verimli yaşayabileceklerine inanıyorlar. Böyle bir yazı okuyorlar ve bunu test etmek üzere yola çıkıyorlar. Ama tabii test biraz kontrolden çıkıyor. Ve zaten filmin üzerine yönetmenin de söylediği sadece içki veya içmek ya da Danimarka'daki içki kültürü üzerine bir film değil. Aynı zamanda kontrolü kaybetmek üzerine de bir film diye tanımlıyor. Yani her ne kadar bütün oyunculuklar harika ve çok iyi yapılmış bir film ve hani kötü diyemeyeceğim hiçbir şekilde ama böyle bir fazla refah içindeki canı sıkılmış orta yaşlı beyaz Danimarkalı erkekler ya da işte Kuzeybatı Avrupalı erkekler hikayesi beni açıkçası biraz sıktı. Özellikle de hani bu adamların karıları da var evlerinde ve onların da bir hikayesi olduğunu film biraz hissettiriyor ve ben onların hikayelerini daha çok merak ettim film gelişirken. Ama çok seveni de var. Dediğimiz gibi Oscar da aldı, bol bol ödül aldı. Avrupa Film Akademisi ödüllerinde her şeyi topladı neredeyse. Film, senaryo, yönetmen, erkek oyuncu. Yani görmeye değer mi? Değer herhalde sinemaya gidiyorsanız diyelim.
Evet, yani nihai olarak tüm izleyicilerimiz kendi kararlarını kendileri verecek ama Melis'in de dediği gibi bir grup orta yaşlı erkeğin hani sürekli çakır keyif gezsek acaba bu orta yaş krizimizi ve hani fazla refah içinde yaşamaktan kaynaklanan mutsuzluğumuzu aşabilir miyiz sorusunun peşinde koştukları. Sonunda da pek bir yere varmadıkları bir film. Aslında filmin arka planında ele aldığı şey yani bir hani mesela eşlerinin kadınların hikayeleri ilginç. Bir de tabii belki yeterince bence altını çizmediği şey var. Gençler arasında içme kültürünün çok yaygınlaşmış olması. Aslında bence o çok daha önemli belki ele alınması. Orta yaşlı bir grup erkeğin sürekli çakır keyif gezsek mi? Hikayesi hakikaten benim aklıma gençlerde kaldı, çocuklarda kaldı birazcık. Yani onların çok genç yaşta ve çok miktarda alkol tüketmeye başlaması ve o ilişki kültürel ve toplumsal olarak ne diyor? Orada başka filmler de var. Belki de Interberg ilerleyen zamanda başka şekilde ele alabilir. Filmin tabii dikkat çekici noktalarından biri de filmdeki özellikle liseli gençler arasındaki bu ortamı Winterberg'i anlatan ve filme entegre etmesine sebep olan kızı İda'yı filmin çekimleri başladıktan çok kısa bir süre sonra bir trafik kazasında kaybetmesiydi. Çünkü yani film İda'nın okulunda ve onun arkadaşlarıyla çekilmiş aslında. Orada gördüğümüz gençler İda'nın okul arkadaşları. Böyle de bir özelliği var. Aslında Thomas Winterberg adına büyük de bir trajedinin üzerine de inşa edilmiş bir film bir taraftan.
Evet, hatta filmde rol de alacakmış kızı. Mads Mikkelsen karakterinin iki oğlu var filmde ve aslında bir oğlu bir kızı olacakmış. Kızı da Ida Winterberg canlandıracakmış. Evet, yani hayata dair çok hoş söylediği şeyler de var bir yandan ama ikimizi de biraz hani bu kadar çok yere göğe sığdırılamıyor olmasa belki bu da bu kadar rahatsız etmeyecekti bizi ama biraz abartıldığını düşünüyoruz.
Evet, bu hafta bir de bol yıldızlı bir aksiyon filmimiz var. Tabii biraz eski usul filmi izlemedim ama fragmanı ciddi böyle bir ilgimi de çekmedi değil. Hafif Tarantino vari bir havası da var gibi geldi bana. Gunpowder Milkshake, Barut Kokteyli adıyla bizde gösterime giriyor.
Evet, İsrailli yönetmen Navot Papuchado'nun ilk Hollywood filmi bu. Karen Gillan, Lena Headey, Paul Giamatti, Michelle Yeoh, Angela Bassett ve Carla Gugino gibi gayet iddialı bir kadrosu var. Kiralık katil, tetikçi genç bir kadın ve onun zaten tetikçi olan annesinin yıllar sonra tekrar buluşması ve çalıştıkları firmanın aksine dönmeleri, onların pisliklerini temizlemekten artık vazgeçip ona firmaya karşı bir duruş almaları hikayesi. Çok çok iyi eleştiriler almadı ama yani şu kadroyu görmek için bilmiyorum sinemaya gider miyim, streaming platformlarına mı gelmesini beklerim ama ben bir noktada o filmi görürüm diye düşünüyorum.
Evet, bu hafta korku severler için de bir devam filmi var vizyonda. Testere serisini sevenler için devam filmi Spiral From the Book of Saw. Spiral Testere devam ediyor adıyla bizde de gösterime girmiş durumda. Filmin yönetmeni Darren Lynn Bousman da ikinci, üçüncü ve dördüncü Testere filmlerinin yönetmeni.
Filmin başrolünde şaşırtıcı bir isim var aslında, Chris Rock. Her ne kadar daha çok komedyen olarak biliyorsak da kendisini Testere serisinin büyük bir hayranıymış. Ve yeni bir fikirle yapımcılara gittiğinde onu hem yürütücü yapımcı yapmışlar, hem senaryo kredisi vermişler, hem de başrolü vermişler. O da Samuel Jackson, Max Minghella ve Marisol Nichols eşlik ediyorlar. Yine bir takım cinayetler, bol kanlı, şiddet dolu bir film. Ama bu sefer böyle bir kopyacı katil söz konusu ama şeyler, sistem benziyor. Çeşitli böyle testere usulü, oyunlu, bulmacalı, tehditli cinayetler serisi.
Bir diğer aksiyon filmi de bu hafta Reminiscence, Zihin Gezgini adıyla bizde de gösterime giriyor. Bu filmde de başrolde Hugh Jackman var. Onlar Rebecca Ferguson ve Fenty Newton ile Natalie Martinez eşlik ediyorlar. Biraz böyle Inception'ı hatırlattı bana. Böyle hafızada kaybolma, gezinme, gitme, gelme, birazcık distopik bir ortam itibariyle ama zannediyorum çok da beğenilmedi.
Evet, yani benzetmenin şöyle bir şeyi de olabilir. Filmin yönetmeni Lisa Joy'un ilk uzun metrajlı filmi bu, Westworld'un yaratıcılarından. Lisa Joy aynı zamanda Jonathan Nolan'la evli. O da Christopher Nolan'ın erkek kardeşi. O yüzden o Nolan dünyasına gayet
yenge yani yengesi.
Gelin yenge işte sonuçta o dünya içinde yer alan muhtemelen fikir teatrilerinde bulunulan bir kişi. Dediğin gibi distopik böyle su yüzeylerinin yükselmiş ve şehirlerin bir kısmının su altında kalmış olduğu bir dünyada hafızaların derinliklerine giren bir zihin dedektifinin öyküsü. İki de animasyon var bu hafta.
Evet.
Çok farklılar birbirlerinden. Biri ne kadar büyüklere yönelikse diğeri de sanırım en küçük yaştaki izleyici grubuna yönelik. Japonya'dan Kimetsu no Yaiba, The Demon Slayer, Mugen Treni olarak bizde giriyor. O tamamen büyüklere yönelik olan animasyonumuz. Haruo Sotozaki yönetmiş. Sanırım dublajlı da girmiyor gibi düşünüyorum. Çünkü fragmanı altyazılı olarak dönüyor şu anda. Ve çocuklara yönelik olmadığı için de muhtemelen öyle bir ihtiyaç görülmedi.
Anime severleri mutlu edecek.
Evet ve hani gayet fantastik bir miktar gerilimli, korkulu, vahşetli, işte çeşitli canavarlar, intikamlar dolu bir macera. Aynı zamanda geçtiğimiz senenin bütün dünyada en çok gişe yapan filmi yanılmıyorsam ve büyüklere yönelik animasyon filmleri arasında gelmiş geçmiş en çok hasılat yapan film. Spirited Away'de geçerek bu konumunu Japonya'dan başlayıp sanırım gösterildiği diğer ülkelerde de Covid koşullarına rağmen epey bir popülarite sağladı.
Diğeri ise Paw Patrol, The Movie, Paw Patrol filmi. Küçük, kreş çağında çocukları olanları çok iyi bildiği bir televizyon çizgi dizisi bu da. Paw Patrol, bir grup kurtarıcı iyilik yapan köpeklerden oluşan bir ekibin maceralarını takip ediyor. Bu sefer de film versiyonuyla karşımıza çıkmış. Hakikaten küçük çocukların çok severek takip ettikleri bir canlandırma serisi. Yani normal pandemi koşulları dışında olsaydı ben gerçekten bunun acayip bir şey yapacağını düşünüyorum. Hani etrafımdaki çocuklardan bildiğim kadarıyla. Tabii pandemide ne kadar karşılığını bulacak onu bilemiyorum.
Ama yani daha sinema pratiği de olmayan çocukların yaşına yönelik anladığım kadarıyla. O yüzden belki evlerde hani daha sonra platformlarda daha çok tüketilir. Dediğin gibi kreş yaşı benim de bildiğim hayranları var çünkü. Ama bugün için biraz hazırlık yaparken şeyi fark ettim. Bunun üzerine yazılmış bir iki tane yarı akademik, biri akademik makale de var. Çünkü bu köpek yavruları 10 yaşında bir çocuk önderliğinde işte bir nevi polislik yapıyorlar. Ve iki vali var sanırım filmde en azından. İkisi, biri beceriksiz, biri kötü. Yani devlet zaten bir işe yaramaz. Biz kendi korumamızı yapalım. İşte otorite, disiplin vesaire böyle bir neoliberal Trumpçı bir dünya sunduğuna dair de bir takım eleştiriler var. Şey olarak da cinsiyet rollerinin de çok geleneksel bir şekilde tekrar edildiği bir dizi ve film olduğu konusunda da yazılanlar mevcut. Bakalım dediğin gibi hani sinemada ne kadar tutacak, ne kadar küçük çocuklarla anne babalar sinemaya gitmek isteyecekler bu koşullarda.
Evet, bu hafta bizde yerli yapımımız var. Bu da Ahmet Kapucu'nun yönettiği Şeflerin Şefi. Başrollerinde Sermiyan Milyat, Ruhi Sarı, Zeynep Gülmez ile Hazım Körmükçü yer alıyorlar.
Evet, burada da karşılıklı iki lokanta işleten Karadenizli Cemal ile Adanalı Halil'in rekabeti. Babalarından kalmış lokantalar, işte biri kebapçı, biri hamsi de varyasyonları pişiriyor. Ama bir yandan birinin kızıyla öbürünün oğlu birbirine aşık, bir Romeo Juliet şeklinde ve öte yandan da yıllar sonra Yasemin adlı bir kadın mahalleye dönüyor. İkisinin de eski aşkı. Bu da yetmiyormuş gibi bir rekabet alanı da televizyondaki Şeflerin Şefi yarışmasına katılmalarıyla ortaya çıkıyor. Böyle bir hani tam popüler komedilerimizden biraz daha düzgün örneklerinden son birkaç hafta çünkü iyice düşük bütçeli komediler gösterime giriyordu. Bu biraz daha eli yüzü düzgün görünenlerden haftanın tek yerli yapımı Şeflerin Şefi.
Evet, haftanın genel olarak vizyon filmleri böyle tanıttığımız gibi ikimizin de kişisel önerisinin kolektif olduğunu söyleyebilirim. Hakikaten sene ve kesinlikle izlenmesi gereken filmlerden biri. Bu senenin yani geçtiğimiz senenin en beğendiğimiz filmleri derken Uluslararası Sinema Yazarları Birliği de Grand Prix ödülünü açıkladı. Filmin Grand Prix'si.
Evet, çok şaşırtıcı bir sonuç olmadı. Geçen seneki büyük ödüllerin hepsini alan Nomadland burada da Fipresi Grand Prix ödülüne layık görüldü. Bu hafta gösterime giren Kör Kütük de adaylardan biriydi. Kovadis Ayda adaydı. Alexandre Kobritzen'in What Do We See When We Look at the Sky? Göğe baktığımızda ne görüyoruz filmi de adaylardan biriydi. Bir de Romanya'dan Radu Yude'nin Bad Luck Banging or Loony Porn filmi ki bu son iki film de Berlin Festivali'nden gelmişlerdi. Bu adaylar arasında zaten Nomadland'in en önde olduğunu söylemek mümkün. Diğer ödüllerine de bakarak Venedik'teki premieriyle altın Aslan aldığından beri Chloe Zhao'nun filmi Fipresi'nin de ödülünü alarak sanırım artık ödül listesini burada kapıyor.
Evet, öte yandan sinema salonlarına film izlemek için gitmekten hala imtina edenler için de açık hava film gösterimleri devam ediyor. Hatta bütün yaz boyunca devam eden gösterim serisinden biri önümüzdeki haftada kapanışını yapacak. Sinematek evinin düzenlediği gösterim serisinden bahsediyorum.
Evet, Sinematek'in gösterimlerini ara sıra duyurduk. Çok da hoş bir programı vardı Kalamış Parkı'nda akşamları açık havada. Son gösterimde ayın 25'inde gerçekleşecek ve son film Miloš Forman'ın yönettiği Hair olacak.
Evet, Hair müzikali 1979 mu? Bir savaş karşıtı müzikal, dram tarafı. Hani komedi kısmında olmakla beraber dram tarafı daha azam diyebiliriz. O da aslında 1968'den bir Broadway müzikali ama galiba film orijinal müzikalden daha çok konuşuldu. Kültürel hafızamızda daha çok yer etti belki de diyebiliriz. Güzel bir uyarlama çünkü Miloš Forman'ınki. Ben ilk izlediğim anı hiç unutmuyorum. Orta sondaydım bir yaz tatilinde TRT 2'de alt yazılı olarak izleyip çok müthiş etkilendiğimi hatırlıyorum o dönemde. Müzikleri de yıllar boyunca zaten artık tüm dünyada global olarak sanıyorum popüler müzik tarihinin en unutulmaz ve sevilen eserleri arasına girdi bu arada.
Evet, ben de sanırım ortaokuldaydım. Emek sinemasında bir müzikaller haftası gerçekleştirilmişti. İlk izleyişim böylelikle büyük ekranda olmuştu. Pek unutulur gibi değil hakikaten. Ve dediğim gibi hani müzikleri de hala kulaklarımızda, hala sevdiğimiz şarkılardan. O yüzden Programın geri kalanını da Hair müzikalinin müziklerini paylaşmak istiyoruz sizlerle.
Evet, size Hair'ın müzikleriyle baş başa bırakırken hem bu haftaki program destekçimize hem de teknik masada bize yardımcı olan ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.
Herkese iyi seyirler.
İyi hafta sonları.
Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.